Ayrım 27, sayfa 295, Lazarus, Lars Kepler, 57. bölüm. Kunduz odadakilerden önce kimin öleceğini görmeye çalışıyormuş gibi dudaklarını büzüp gözlerini kapattı. Birkaç saniye sonra gözlerini açtı ve üzülerek başını salladı. "Einar," dedi, ardından sessiz bir kahkaha eşliğinde başını geriye attı. Yaşlı adam ismini duyunca yine inledi ve vücudunun üst kısmı kas katı kesilerek sarsılmaya başladı. "Neredesin? Louis, bekliyorum, neredesin?" Kunduz iç geçirerek adamın yanına gidip ağzını öyle sert sıktı ki adamın çenesinden kanlar aktı. Ardından suratına yumruk atarak kafasını duvara çarpmasına sebep oldu. "Sadece bunamış," dedi Saga. Kunduz elini pantolonuna silip Saga'nın yanına döndü. Einar yatağında sessizce hıçkırıyor, şaşkın bir sesle Louis ve çocukların nerede olduğunu soruyordu. "Bu incileri neden taktığımı tahmin edebilir misin?" diye sordu Kunduz. "Hayatındaki önemli bir kişinin anısı," diye cevapladı Saga.
"Kim?"
"Doğru tahmin edersen babamın nerede olduğunu söyleyecek misin?" O an kapı açıldı ve Yurek Walter her zamanki kareli gömleği, pantolonu ve ağır ayakkabılarıyla içeri girdi. Onlara neredeyse hiç bakmadan mutfağa gidip bir bardak su doldurdu. Musluğu kapattığında protezi sıkıcı bir çınlamayla tezgaha çarptı.
"Burası fazla riskli değil mi?" diye sordu Saga.
"Neden kendi evinde yaşamıyorsun?"
Yurek suyu içti, sonra bardağı duruladı. "Benim evim yok," dedi.
"Bence var," diye devam etti Saga. "Kunduz'u oraya götürmenin riskli olacağını düşündüğüne göre tamamen izole değil anlaşılan."
Yurek kısık sesle "evim mi?" diye tekrarladı, solgun gözlerini ona çevirerek. "İlk çocukluğun Lennox'ta geçti," dedi Saga.
"Uzay üssünün yakınlarında. İsmin Roman'dı. Kardeşin Igor ve babanla birlikte bir evde yaşıyordun."
"Evet, aferin," dedi Yurek sert bir ifadeyle. "Yuna Linna taş ocağını babamı takip ederek buldu tahminimce."
Bakışlarını yere indirip protezin kayışlarını ayarlamaya çalıştı. "Peki burada, yani İsveç'te, kardeşin neden seninle yaşamadı?" diye devam etti Saga.
"Ocağında yaşamak istedi. Babamın sahip olduklarına, ona tanıdık gelen şeylere yakın olmak istiyordu. Sanırım bazı yerlerde insanı orada tutan manyetik bir çekim var."
Kunduz Yurek'in arkasına geçip gömleğinin altındaki kayışları düzeltmeye çalıştı. Hafifçe bükülmüş görünen protezi gevşetti.
Yurek sert bir sesle "çıkar şunu," dedi.
Kunduz sakin bir gülümsemeyle Yurek'in sırtındaki kayışları çözmeye başladı.
"Protezler asla istediğin şekilde hareket etmez," diye açıkladı Kunduz Saga'ya. "Protezin sınırlamalarına uyum sağlamaya başladığında güç ilişkisi adeta tepe taklak olur."
Yurek'in gömleğini sıyırıp kolun sabitleyicisini yavaşça serbest bıraktı ve kayışlarla birlikte koldan çekip çıkardı. Gömlek onu tekrar kapatmadan önce Saga güdüğün ucuna bir anlığına göz attı. Kolun çok yukarısında, omzun biraz altındaydı. Cornelia deriyi güdük üzerine germiş, dikişleri kolun iç tarafında bırakmıştı. Kunduz protezi lavaboya koyup Yurek'in gömleğini sarkık koluna bir düğüm attı.
"Daha modern protezler var, bilmiyor musun?" dedi Saga. Yurek, "kolumu özlediğini söyleyemem," diye cevapladı. "Bu sadece görsel bir mesele, dikkat çekmeme çabası."
Saga lavabodan çıkan kan lekeli plastik ele ve bardaktan akan kuma baktı.
"Cornelia'nın kardeşini neden mezara koydun?" diye sordu Saga.
"Cornelia beni intihar etmekle tehdit ediyordu. Ben de onu adaya götürdüm ve kardeşini gömmemi izlettim." "Ama işe yaramadı," dedi Saga. Yurek boyun eğmiş gibi elini savurdu, sonra diğer kolundaki düğümü tuttu.
"Onun hayatta kalmasını isterdim," dedi, "ama Fort Lauder değildi. Kızının izini bulduğum anlayınca kendini astı. İntihar ederse kızının kurtulacağını sandı. Ama öyle olmadı tabii."
"Aslında cinayetler ilgini çekmiyor," dedi Saga boğuk bir sesle.
O solgun gözler bir kez daha Saga'ya odaklandığında Saga gözlerini kırpmadan ona bakmaya devam etti.
Bu iyi bir gözlem dedi Yurek.
Kunduz bir tava alıp ocağın üzerine koydu. Sonra Einar'ın buzdolabından yumurta, peynir ve jambon çıkardı.
Son karşılaşmamızda dediğin gibi daha önce beni öldürmek istemedin aslında dedi Saga. Karanlığın içinde bir hamle yaptın hissederek.
Belki de diye cevapladı Yürek. Belki sirenler böyledir. Ölmelerini istemezsiniz. Ama onları bu kadar tehlikeli kılan da budur. Her şeyi mahvedeceklerini bilirsiniz. Ama ortadan kaybolacakları düşüncesi de bir o kadar dayanılmazdır.
Kunduz ocağın üzerindeki aspiratörü çalıştırdı ve sonra tavada biraz tereyağı eritmeye başladı.
Yürek haydi etkinlik odasına gidelim dedi.
Kunduz'u yemeği pişirmesi için orada bırakıp koridora çıktılar. Yürek acilen kullanılacakmış gibi görünmeyen bir tekerlekli sandalyeyi yoldan çekti. Yürürlerken birilerini ilk öldürmeye başladığın zamanlar hakkında söylediklerini hatırlıyorum dedi Saga.
Öyle mi?
Yenilebilir olmayan bir şeyi yemek gibi tuhaf olduğunu söylemiştin.
Evet.
Peki şimdi nasıl?
Fiziksel bir çaba gibi.
Ve hiç iyi hissettirmiyor mu diye sordu Saga tereddütle.
Ah evet.
Bir kapının arkasında bir kadın öyle yüksek sesle bağırdı ki sesi çatladı.
Hayal etmesi zor dedi Saga.
İyi doğru kelime olmayabilir ama babamın intiharından sonra ilk defa birini öldürdüğümde, karmaşık bir bilmeceyi çözdüğünde hissettiğin gibi sakinleştirici bir etkisi oldu. Ona bir çiviye astım ve bunu neden yaptığımı anlattım.
Saga yerdeki yangın söndürücünün yanından geçtiklerinde, yani ona her şeyi nasıl gördüğünü açıkladın, düzeni nasıl yeniden kuracağını filan anlattın dedi.
Yürek cevap vermedi.
Saga ilk geldiğinde Kunduz'un onu beklediği etkinlik odasına ulaştılar.
Kanepenin diğer tarafında duran yaşlı bir kadın bir şeyler mırıldanarak elindeki sopayı yere vuruyor sonra aynısını tekrar ediyordu.
Yürek küçük bir dizüstü bilgisayarın bulunduğu masayı işaret etti. Karanlık akvaryumun etrafından dolanıp karşılıklı oturdular. Yürek'in boş gömlek kolu masaya düşünce sağ eliyle onu çekti.
Saga kanepenin arkasındaki yaşlı kadına bakıp güçlükle yutkundu. Bu açıdan bakınca kadının elindeki sopayla kesik bir kafayı dürttüğünü gördü. Kadın yerde ne olduğunu anlamamıştı belli ki ama buna rağmen kaygılıydı. Sorunun ne olduğunu tam olarak çözemese de sopasıyla düzeltebileceğini sanıyordu sanki.
Yavaşça yuvarlanan kafa 30'lu yaşlarında siyah sakallı bir adama aitti.
Gözlüğü düşmüş, kan gölünün içinde yatıyordu.
58. Bölüm.
Saga bunamış yaşlı kadından uzaklara bakarken kendi nefesinin sesini duyuyordu. Karanlık akvaryuma dönüp sakinliğini koruduğu sürece bu buluşmanın üstesinden gelebileceğini düşündü.
''Sana hiç iyi gelmedi mi?'' diye sordu Yürek.
Saga Yürek'in gözlerinin içine bakarak ''Sadece bir defa seni vurduğumda'' diye cevapladı.
''Bu hoşuma gitti'' dedi Yürek.
''Çünkü beni oyuna getirip kendi annemi öldürdüğüme inandırdın'' diye devam etti Saga ama bunu söyler söylemez pişman oldu. Annesi hakkında konuşmak istemiyordu. Onun hakkında konuşmayı hiç istemiyordu çünkü bunun ona bir faydası yoktu.
Yaşlı kadın sopasıyla gözlüğü düzeltti ve geride kan izi bırakarak geri çekildi. Durup kapıya doğru baktıktan sonra kendi kendine bir şeyler mırıldandı, gözlüğü unutup koridora doğru yürümeye başladı.
''Bunu bile bile yaptığını düşünmüştüm.'' dedi Yürek sandalyesinin arkasına yaslanarak.
''Bu son derece doğal olurdu ama yanılmışım.''
''Evet.''
''Sadece 8 yaşında olduğunu biliyorum.'' diye devam etti Yürek. ''Ve yasal açıdan ona karşı herhangi bir sorumluluğun yoktu. Ama belli ki onu kurtarabilirdin. Böyle bir seçenek her zaman var.''
''Sen neden bahsettiğini bilmiyorsun.'' dedi Saga her nefesinin ağırlığını hissederek.
Hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle bir iddiam yok ama bütün İsveçli çocuklar gibi okula gittiğini varsayıyorum.
Evet.
Kimse bir şey fark etmedi mi yani? Bazen günlerce uyumadığını, okula yüzünden morluklarla gittiğini ve... Saga, annem bana hiç vurmadı diye araya girip dudaklarını büktü.
Yine de eli ağırdı değil mi? Morluklardan utandığın için montunu hiç çıkarmak istemediğini söylemiştin.
Saga tedirginliğini gizlemek için bezgin bir halde gülümsemeye çalıştı. Yürek başkalarının karanlığından besleniyordu. Yürek zalimliğiyle Saga'yı şaşırtıp dengesini bozabileceğini düşünüyordu. Ama Saga bunları zaten düşünmüştü. O kapıyı sımsıkı kapalı tutmasının sebebi de buydu.
Annem bana hiç vurmadı dedi daha sakin bir sesle.
Yürek elini kareli gömleğinin önüne silerek sana vurduğunu söylemedim. Bir şekilde ayakta durmayı başardın tamam ama bu sana onu kurtarma şansı sundu dedi.
Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum dedi Saga.
Onu kurtarmak için birine durumunu anlatman yeterdi dedi Yürek yavaşça. Ama nedense bunun vefasızlık olacağını düşündün. Sonuç olarak anneni öldüren de bu oldu.
Sen hiçbir şey bilmiyorsun dedi Saga.
Dudakları kurumuştu ve onları ıslatırken ağzının titrediğini hissetti.
Yürek hiçbir şey bilmiyordu ama Saga 3 gün uyanık kaldı ve annesinin nihayet kendini daha iyi hissedip kahvaltı için krep yaptığı sabahı hatırlıyordu. Saga okula gitmeden önce annesi ona o gece olanlardan kimseye bahsetmemesini tembihlemişti. Bütün bunlar uzun zaman önceydi ve Saga artık ne olduğunu hatırlamıyordu. Tek hatırladı annesinin Saga birine bir şey söylerse onu çocuk yurduna göndereceklerini söylediğiydi.
Saga yavaşça sandalyeden kalkıp arkasını döndü. Belki annesi bunu öylesine söylemişti. Ama Saga olanları anlattığı takdirde onun velayetini kaybedeceğini neden söylemiş olabilirdi ki?
Onu öldürmek istediğini söylemiyorum diye devam etti Yürek Saga'nın sırtına doğru konuşmaya devam ederek. Ama onu kurtarmaktan geri durdun ve sana yaptıkları hesaba katıldığında bu gayet anlaşılabilir bir durum.
Saga Yurek'in düşüncelerini okumasına izin verdiğini fark etti. Başını kaldırıp duvar kağıdındaki basit çiçek desenine baktı ve toparlanmaya çalıştı.
Önemli değil dedi kendi kendine, bu da planın parçası, üstesinden gelebilirdi.
Yurek'in gerçeği yalanlarla karıştırma tekniği sayesinde yeraltı mezarlarına giden kapıları açma becerisinin farkındaydı. Saga bunu o noktada durdursa sorun olmaz, Yürek daha derine inemezdi. Bir sıkıntı olduğunu okulda birinin tahmin etmiş olması gerektiğini söylerken Yürek haklıydı aslında. Boynunda ve kollarının üst kısmında morluklar bulunduğunu ve nasıl yorgun hissettiğini hatırlıyordu. Tabii ki onunla konuşmaya çalışmışlar, onu okul hemşiresine ve rehber öğretmene götürmüşlerdi. Tekrar Yürek'e dönüp sessizce boğazını temizledi ve gözlerinin içine baktı.
Annem bipolardı ve bazen zorlansam da onu seviyordum diye açıkladı sakince.
Yürek kocaman elini bilgisayarın üstünde gezdirdi. Bu kalıtsal değil dedi.
Değil.
Ancak bir çocuğun aynı hastalığa yakalanma riskini 10 kat arttıran genetik hassasiyetler var.
Genetik hassasiyetler mi dedi Saga şüpheci bir gülümsemeydi.
Zaman algısını kontrol eden genlerin konfigürasyonundaki anormallikler aktarılır. Tabii ki 24 saatlik bir frekansla çalışmaları gerekir. Ama çalışmazlarsa bipolar bozukluk riski artar.
İyi, uyuyorum.
Ama hipomani dönemlerin olduğunu biliyorum. Aşırı odaklanma, hızlı düşünme ve kolay sinirlenme.
Bana deli olduğumu mu söylemeye çalışıyorsun?
Yürek bakışlarını tamamen ona odaklamıştı. İçinde neredeyse benimki kadar karanlık var.
Senin karanlığın neye benziyor?
Karanlık dedi Yürek gülümseyerek.
Peki sağlıklı mısın, deli misin?
Bu kime sorduğuna göre değişir.
Yürek ayağa kalkıp kapılardan birine yürüdü, sesleri dinleyip koridora bir göz attı, sonra Saga'ya döndü. Yürürken boş gömlek kolu sallanıyordu.
''Kardeşinin hastalığı kalıtsal değil mi?'' diye sordu Saga tekrar oturduğunda.
''Igor sadece ezilmişti.''
''Sen neden onunla ilgilenmedin?''
''İlgilendim.''
Adli tıp ekibiyle birlikte taş ocağındaydım, barakalara baktım, eski sığınağa indim, her şeyi gördüm.
Yörek adli tıptan hiçbir şey kaçmaz diye iç geçirip arkasına yaslandı.
Kardeşin tam bir sefalet içinde yaşıyordu dedi Saga. Oraya hiç gittin mi? Sıcak bir yemek yediğinden emin oldun mu? Aynı çatı altında uyudun mu?
Evet.
Ona bir köpek gibi davrandın.
O sahip olduğum en iyi köpekti.
Ve şimdi onu bir insan gibi gömmek mi istiyorsun?
Yürek neşesizce ona gülümsedi.
Kardeşinle ilgili bütün dosyaları talep ettim diye devam etti Saga. Talebin onaylanması gerekiyor ve o da birkaç gün sürer.
Acelesi olan ben değilim sonuçta, değil mi?
Babamı geri alırsam ancak sana bilgileri veririm dedi Saga ve çenesinin titremeye başladığını hissetti. Kulağa nasıl geldiğinin farkındayım ama en iyisi onu bir an önce bırak.
Öyle mi diyorsun?
Kardeşinin cesediyle ilgili tüm bilgileri alacağına söz veriyorum ama babam ölürse hiçbir şey alamayacaksın.
O halde ölmesine izin verme dedi Yürek basitçe.
Gümüş rengi dizüstü bilgisayarı açıp ekranı ona çevirdi. Bir web sohbet programı açıktı. Bu bilgisayar eşten eşe teknolojisiyle başka bir yerdeki başka bir bilgisayara bağlıydı. İki ekran diğer bilgisayarın önünde olanları gerçek zamanlı olarak gösteriyordu. Saga diğer bilgisayarın tavandaki çıplak bir ampulle aydınlatılan kaba beton duvarlı sıkışık bir alana yerleştirildiğini görebiliyordu.
Bunun amacı ne diye sordu Saga cevabı bilmesine rağmen.
Siyah gölgeler onun sesine tepki veriyormuş gibi beton duvarda hareket ediyordu ve hemen ardından ekranın bir tarafında bir figür belirdi babası. Sakalları beyazlamaya başlamış, gözlüğü gitmiş ve ampulün güçlü ışığına karşı gözlerini kısmıştı. Kahverengi kadife ceketi kirli ve kumluydu. Bir şey onu korkutmuş, birinin ona vurmasını bekliyormuş gibi irkilmişti.
Baba diye haykırdı Saga, benim Saga.
Babası onun sesini duyunca ağlamaya başladı. Saga ağzının hareket ettiğini görüyordu ama ses yoktu. Ciddi bir yarası yok gibiydi ama yüzünde ve beyaz gömleğinde kurumuş kan vardı.
Lütfen üzülme dedi ekrana doğru.
Babası bilgisayara yaklaşırken Saga ekranın ışığının onun yüzüne yansıdığını gördü. Adam titreyerek kirli elini uzattı. Yine bir şeyler söylemeye çalıştı ama Saga hiçbir şey duyamadı.
Baba dinle diye haykırdı Saga, seni bulacağım söz veriyorum.
Yürek bağlantıyı kesip dizüstü bilgisayarı kapattı, sonra oturup bir deneyin parçasıymış gibi Saga'yı inceledi. Solgun gözleri sabırla onun yüzünde gezindi. Sonunda şimdi yine karanlık onu çepeçevre saracak dedi çok sakin bir sesle.
27. ayrımın sonu. Sayfa 303.